Ayrım 41. Yanlış Yol. Henning Mankell. Sayfa 527. Wallander çevresine bakındı. Ters bir şey olduğunu iliklerinde hissediyordu ama bunun ne olduğunu kestiremiyordu. Yeniden evin çevresini dolaştı. Pencerelerden içeriye bakıp çevreyi dinledi. Siyosten de arkasından geliyordu. Evin çevresini ikinci kez dolaştıklarında Wallander evin hemen yanındaki siyah çöp torbalarının yanında durdu. Torbalar uyduruk bir şekilde bağlanmıştı. Üstlerinde sinekler uçuşuyordu. Torbalardan birini açtı. Atılmış yiyecekler, kağıt tabaklar ve skandan alınmış et paketi vardı. Paketi baş ve işaret parmağının arasında tuttu. Siyosten yanı başında durmuş ilgiyle onu izliyordu. Hala okunabilen etiketlenme tarihine baktı. Paketten gelen taze et kokusunu duyabiliyordu. Demek ki bu paket en fazla birkaç saat önce çöpe atılmış olmalıydı. Daha önce olsaydı bu sıcak havada kokardı. Diğer çöp torbasını açtı. O da atılmış yiyeceklerle doluydu. Torbanın içinde birkaç gün yetecek yiyecek vardı. Siyosten Wallander'in yanında duruyordu. Parti vermiş olmalı dedi Siyosten. Wallander düşünmeye çalışıyordu. Nemli ve sıcak hava başının ağrımasına neden olmuştu. İçeri gireceğiz dedi Wallander sıkıntılı bir tavırla. Eve bakmak istiyorum. Alarmı kesmenin bir yolu yok mu?
Sanmıyorum.
O zaman bu riski göze alacağız.
Arabada levye var.
Arabaya giderek levyeyi aldı. Wallander evin ön kapısını inceledi. Kısa süre önce babasının Löderup'taki stüdyosunun kapısını kırışını hatırladı. Siyosten'le birlikte evin arkasına gitti. Buradaki kapı ön kapı kadar sağlam gözükmüyordu. Wallander kapıyı levyeyle açmaya karar verdi. Levyeyi menteşelerin arasına soktu. Sonra da saatine bakan Siyosten'e baktı. Haydi. Wallander tüm gücüyle levyeye asıldı. Menteşeler badanayla birlikte parçalandı. Kapı üstüne düşmesin diye kenara çekildi. Evin içi Karlman'ın evine çok benziyordu. Burada da duvarlar yıkılarak ortalık genişletilmişti. Yeni yapıldığı belli olan parkenin üstünde modern mobilyalar vardı. Bir kez daha çevreyi dinlediler. Derin sessizlik burada da hüküm sürüyordu. Gereğinden fazla sessiz diye geçirdi içinden Wallander. Sanki ev soluğunu tutmuş bekliyor gibiydi. Siyosten masadaki hem telefon hem de faks makinesi olan cihazı işaret etti. Telesekreterin ışığı yanıp sönüyordu. Wallander başını tamam dercesine salladı. Siyosten telesekreterin düğmesine bastı. Bir iki hışırtıdan sonra bir ses duyuldu. Sesle birlikte Siyosten yerinden sıçradı. Bir erkek sesi Hans Logar'da en kısa zamanda kendisini aramasını söylüyordu. Sonra yine derin sessizlik oluştu. Telesekreterin bandı durdu.
Liljegren aramış dedi Siyosten heyecanla. Lanet olsun.
O zaman mesajların bir süredir dinlenmediğini biliyoruz.
Demek Logart da bir süredir burada değilmiş dedi Siyosten.
Bu şart değil diye karşılık verdi Wallander düşünceli bir sesle. Mesajı dinlemiş ama silmemiş de olabilir. Elektrik kesilirse telesekreterin ışığı mesaj varmışçasına yanıp söner.
Burada elektrik kesilmiş olabilir. Bilmiyoruz ki.
Evi dolaştılar. Dar hol evin L şeklindeki bölümüne uzanıyordu. Oradaki kapı kapalıydı. Wallander birden elini kaldırdı. Siyosten durdu. Wallander bir ses duymuştu. Önce bunun ne olduğunu anlamamıştı. Sesi önce homurdanan bir hayvan sesine benzetmişti. Sonra bir mırıltı olduğunu hissetmişti. Siyosten'e baktı. Kapının kulpunu çevirdi, kilitliydi. Ses kesilmişti. Siyosten de sesi duymuştu.
''Neler oluyor?'' diye sordu fısıltıyla. Bilmiyorum diye karşılık verdi Wallander. Bu kapıyı levye ile kıramam.
15 dakika içinde güvenlik şirketinden bir araba dolusu adam burada olur diye düşünüyorum dedi Siyosten.
Wallander kapının arkasında ne olduğunu bilmiyordu. Belki bir kişi belki de daha çok insan olabilirdi. Midesinin bulandığını hissetti. Kapıyı mutlaka açması gerektiğini biliyordu.
Tabancanı ver bana dedi.
Siyosten tabancasını cebinden çıkarıp uzattı.
''Kapıdan uzak dur.'' diye bağırdı Wallander yüksek sesle. ''Kapıyı ateş edeceğim.''
Kilide baktı, bir adım geriledi. Tabancayı kaldırıp nişan aldı ve ateş etti. Kulakları sağır edercesine bir patlama sesi duyuldu. Wallander bir kez daha ateş etti. Tabancayı Siyosten'e geri verdi ve kapıyı tekmeleyerek açtı. Silah sesinden kulakları zonkluyordu. Oda büyüktü, penceresi yoktu. İçeride birkaç tane yatak, bir bölmenin arkasında da tuvalet vardı. Buzdolabı, bardaklar, fincanlar ve birkaç tane termos vardı. Odanın bir köşesinde birbirlerine sarılmış, korkudan tir tir titreyen dört genç kız vardı. Kızlardan ikisi Salomonson'un tarlasında kendisini yakan genç kızı hatırlatmıştı Wallander'e. Bir an için kulakları çınlarken Wallander her şeyi açık seçik gördüğünü sandı. Oysa aslında bir şey gördüğü yoktu. Karanlık tünelin içinden geçen hızlı bir tren gibi düşünceler kafasının içini doldurmuştu. ''Burada neler oluyor?'' dedi Siyos'tan şaşkınlıkla. ''Helsingborg'dan yardım istemeliyiz, hem de en kısa zamanda.'' Yere çömelince Siyos'tan de çömeldi. Wallander korkudan titreyen genç kızlarla İngilizce konuşmaya çalıştı. Ama kızlar ona hala şaşkınlıkla bakıyorlardı. İngilizce bilmiyorlardı anlaşılan. Kızlar Dolores, Maria, Santana'dan daha büyüktüler. ''İspanyolca biliyor musun?'' diye sordu Siyos'tan'a. ''Ben bilmiyorum.'' ''Ne söylememi istiyorsun?'' ''İspanyolca biliyor musun, bilmiyor musun?'' ''İspanyolca konuşamam, lanet olsun. Yalnızca birkaç sözcük biliyorum, o kadar. Ne söylememi istiyorsun?'' ''Ne istersen onu söyle. Paniğe kapılmamalarını söyle.'' ''Polis olduğumu söyleyeyim mi?'' ''Hayır, ne söylersen söyle ama kesinlikle polis olduğunu söyleme.'' ''Buenos dias'' dedi Siyos'tan duraksayarak. ''Dipnot, İspanyolca'da iyi günler.'' ''Gülümse'' dedi Wallander, ''nasıl korktuklarını görmüyor musun?'' ''Elimden geleni yapıyorum'' diye şikayet etti Siyos'tan. ''Bir kez daha söyle, bu kez dostça bir tavırla konuş.'' ''Buenos dias'' diye yine dedi Siyos'tan. Kızlardan biri karşılık verdi, titrek bir sesle konuşmuştu. Wallander tarlanın ortasında kendisine korku dolu gözlerle bakan kızı gördüğü o günden beri kafasını kurcalayan sorunun yanıtını alacakmış gibi hissetti kendini. Tam o sırada da başka bir şey oldu. Arka taraftan gelen sanki kapı açılması gibi bir ses duydular. Kızlar da sesi duymuştu. Birbirlerine iyice sokuldular. Güvenlik elemanları olmalı, gidip konuşalım. Aksi halde burada ne olduğunu merak edip ortalığı ayağa kaldırabilirler dedi Siyos'tan rahat bir tavırla. Wallander kızlara yerlerinde kalmalarını işaret etti. Sonra Siyos'tan'la Wallander hole çıktılar. Bu neredeyse yaşamına mal olacaktı. Büyük odaya girdiklerinde birkaç el silah sesi duyuldu. Güvenlik elemanları büyük olasılıkla yarı otomatik silahlarla ateş ediyorlardı. İlk kurşun Siyos'tan'ın sol omzuna isabet ederek köprücük kemiğinin kırılmasına neden oldu. Siyos'tan geri geri sendeledi ve Wallander'a tosladı. İkinci, üçüncü ve dördüncü kurşunlar başlarının üstünden geçti. ''Ateş etmeyin polis!'' diye bağırdı Wallander. Ateş eden kişi bir elde ateş etti ve kurşun bu kez Siyos'tan'ın sağ kulağına isabet etti. Wallander kendini duvarlardan birinin arkasına attı. Bir çığlık atarak bayılan Siyos'tan'ı da kolundan tutup hızla duvarın arkasına çekti. Wallander Siyos'tan'ın cebindeki tabancayı alarak odaya doğru ateş etti. Şarjörde iki ya da üç mermi kaldığını tahmin ediyordu. Ateş edilmedi. Tabancasını kaldırıp ateş etmeyi hazır bir şekilde bekledi. Sonra da bir araba sesi duydu. Siyos'tan'ı bırakıp çömelerek pencereye doğru gitti. Siyah Mercedes'in dar yolda kayın ağaçlarının arasında gözden kaybolduğunu gördü. Kulağından ve omzundan kan akan Siyos'tan'ın yanına gitti. Hala baygındı. Kanlı boynundan nabzını dinledi. Nabzı hızlı atıyordu. Wallander bunun iyi bir şey olduğunu biliyordu. Çok yavaş atmasından kesinlikle daha iyiydi. Tabancayı bırakmadan 93-0 aradı. ''Bir polis vuruldu!'' diye bağırdı telefon yanıt verdiğinde. Sonra da sakinleşmeye çalışarak kim olduğunu, neler olduğunu ve nerede olduklarını açıkladı. Sonra da yavaş yavaş kendine gelen Siyos'tan'ın yanına gitti. ''Her şey yoluna girecek'' dedi Wallander defalarca. ''Az sonra doktor burada olacak.'' ''Neler oldu?'' diye sordu Siyos'tan. ''Konuşma, her şey yoluna girecek, merak etme.'' Wallander arkadaşının omzundaki kurşun yarasına baktı. Siyos'tan'a en az 3 kurşun isabet etmiş olmalı diye düşünüyordu ama yalnızca 2 kurşun olduğunu fark etti. Gömleğinden bir parça kopararak kanı durdurmaya çalışırken bir yandan da güvenlik şirketinin neden bu kadar geciktiğini düşünüyordu. Öte yandan Mercedes'le kaçan ve Siyos'tan'ı vuran adamı yakalayıncaya kadar rahat etmeyeceğini biliyordu. Sonunda siren seslerini duydu. Yerinden kalkarak Helsingborg'dan gelenleri karşılamak için dışarıya çıktı. Önce ambulans geldi, onu bir garsonla iki polis arabası izledi. En son olarak da itfaiye gelmişti. Wallander'i görünce hepsi çok şaşırdı. Wallander üstünün başının kan içinde olduğunun farkında değildi ve elinde Siyosten'in tabancası vardı.
''Siyosten nasıl?'' diye sordu bir garson.
''İçeride, durumu o kadar kötü değil.''
''Neler oldu?''
Evin içinde bir odaya kilitli 4 kız var. Büyük olasılıkla Helsingborg'dan Güney Avrupa'daki genel evlere gönderilen kızlar bunlar.
Sana kim ateş etti?
Ateş edeni görmedim ama Hans Logart olduğunu sanıyorum. Bu onun evi.
Ana yolda güvenlik şirketinin arabasıyla bir Mercedes çarpıştı dedi bir garson. Yaralanan falan yok ama Mercedes'i kullanan adam güvenlik şirketinin arabasını çaldı.
O zaman onu görmüşlerdir. Mutlaka o olmalı. Güvenlik elemanları buraya geliyordu. Biz kapıyı kırıp içeri girdiğimizde şirkete mutlaka alarm verilmiş olmalı.
Siz kapıyı kırarak mı içeri girdiniz?
Aldırma, bu o kadar önemli değil. Güvenlik şirketinin arabasının çalındığını merkeze bildir. Teknisyenlerin bir an önce buraya gelmelerini sağla. Birçok parmak izi almaları gerekecek. Diğer cinayet yerlerinde bulduğumuz izlerle bu izleri karşılaştırmalarını istiyorum. Wetterstedt, Karlman ve diğer cinayetlerde bulunan izlerle.
Bir garsonun yüzü birden kireç gibi oldu. Cinayetlerin arasındaki ilişkinin ilk kez gerçek olabileceğini hissediyordu.
Yani o mu demek istiyorsun?
Olabilir ama henüz bir şey bilmiyoruz. Haydi şimdi dediklerimi yap. Kızları da sakın unutma. Onları içeri al ve onlara iyi davran. Ha, bir de İspanyolca bilen birini bul.
Bu kadar kısa zamanda bunca şey öğrenmen ilginç dedi bir garson.
Wallander ona baktı. Bildiğim bir şey yok diye karşılık verdi. Haydi iş başına.
Siyos'tan sedyeyi de dışarı çıkarıldı. Wallander ambulansa binerek onun da hastaneye gitti. Ambulans şoförlerinden birinin verdiği havluyla elini yüzünü temizledi. Sonra da ambulansın telefonundan Üstad'ı aradı. Saat 7'yi geçiyordu. Swedberg'le konuşarak ona olanları anlattı.
''Bu Lagart dediğin adam da kim?'' diye sordu Swedberg.
''Bizim de bunu öğrenmemiz gerekiyor. Louis Friedman bulundu mu?''
''Hayır, henüz bulunmadı.''
Wallander düşünmek için zamana ihtiyacı olduğunu hissetti. Kısa süre önce kendisine son derece açık seçik gelen bir şey şimdi hiçbir anlam içermiyordu.
''Yine konuşuruz. Bu anlattıklarımı soruşturma ekibine de iletiver lütfen.''
''Ludwigson ve Hamren Sturup'ta ilginç bir tanık buldular.'' dedi Svetberg. ''Gece bekçisi. Bekçi mobiletli birini görmüş. Zamanlama da uyuyor.''
''Mobiletli mi?''
''Evet.''
''Bizim katilin mobiletle dolaştığını düşünmüyorsun değil mi? Onları çocuklar kullanır.''
Wallander sinirlendiğini hissetti. Oysa Svetberg'e sinirlenmeye hiç niyeti yoktu. Sözü uzatmadan vedalaşarak telefonu kapattı.
Siyos'tan sedyeden başını kaldırarak baktı. Wallander gülümsedi. ''İyileşeceksin, merak etme.''
''Attan çifte yemek gibi bir şeydi.'' diye mırıldandı Siyos'tan. ''Üstelik iki kez.''
''Konuşup kendini boşuna yorma. Birazdan hastanede olacağız.''
7 Temmuz akşamı Wallander'in yaşadığı en karışık akşamlardan biriydi. Gerçek dışı ne varsa sanki o gece olmuş gibi bir hava vardı. O akşamı kolay kolay unutamayacaktı ama tam olarak hatırladığından da emin olamayacaktı. Siyos'tan hastaneye yatırıldı. Doktorlar hayati bir tehlikesinin olmadığını söyleyince Wallander emniyete döndü. Bir garson çok yetenekli bir polis olduğunu kanıtlamıştı. Wallander'in Siyosten'in vurulduğu çiftlik evinde söylediklerini harfiyen yerine getirmişti. Hiç zaman yitirmeden emniyete doluşan gazetecileri dışarı çıkararak gerekli bilgiyi vermişti. Emniyetin içinde ise gazetecilerin katılmasına izin verilmeyen bir toplantı yapılıyordu. Wallander emniyete gittiğinde saat 10 olmuştu. İş arkadaşlarından biri ona temiz bir gömlekle pantolon verdi. Pantolonun beli çok dar gelmişti. Sorunu fark eden bir garson, Helsingborg'un en şık erkek mağazalarından birinin sahibini arayarak Wallander'e bağlamıştı. Wallander bedenini hatırlamakta zorlanmıştı ama kısa bir süre sonra farklı bedenlerde birkaç pantolon emniyete gönderilmiş ve içlerinden biri de tıpatıp uymuştu. Wallander hastaneden emniyete döndüğünde Höglund, Swedberg, Ludwigson ve Hamren de Helsingborg'a gelmişlerdi. Yolda kendilerine gerekli bilgi verilmişti. Güvenlik firmasının çalıntı arabasına ilişkin polis alarma geçirilmişti ama araç henüz bulunamamıştı.
İfadeler ayrı ayrı odalarda alınıyordu. İspanyol kızlara çevirmenler verilmişti. Höglund kızlardan biriyle konuşurken Helsingborglu üç kadın polis de diğerleriyle konuşuyordu. Kaçan Mercedes'in arabalarına çarptığı iki güvenlik görevlisinin de ifadeleri alınmıştı. Adli tıp uzmanları parmak izlerini karşılaştırıyorlardı. Birkaç polis bir dizi bilgisayarın karşısına geçmiş, Hans Logart'la ilgili bilgileri bilgisayara giriyorlardı. Herkes yoğun bir çalışma içindeydi. Bir garson her şeyin yolunda gidip gitmediğini denetliyordu. Soruşturmayla ilgili kısa bir bilgi aldıktan sonra Wallender üst hattan gelen iş arkadaşlarını bir odaya alarak kapıyı kapattı. Bir garsonla görüşüp onun da onayını almıştı. Wallender onun işinde son derece başarılı bir polis olduğunun farkındaydı. Bir garsonun içinde işini aksatabilecek en küçük bir kıskançlık duygusu bile yoktu. İlgilenmesi gereken konuyla ilgiliydi. Siyaseni vuran adamı yakalamak, olanları gün ışığına çıkarmak ve katilin kim olduğunu öğrenmek istiyordu. Wallender olanları kendi açısından anlattı ama tüm bunların ötesinde içindeki tedirginliğin nereden kaynaklandığını anlamak istiyordu. Bir araya getiremediği birçok şey vardı. Siyaseni vuran adam, kızları saklayan, Lilye Gray'nin asistanı, yalnız savaşçı rolünü üstlenen aynı adam mıydı gerçekten de? Buna inanmakta zorlanıyordu. Çevresinde bir kaos yaşanırken bunları düşünecek zamanı olmuyordu. Bunu şimdi orada tüm arkadaşlarıyla birlikteyken kendilerini dış dünyadan soyutlayan, bu kapının arkasında katil avı sürerken yüksek sesle yapmalıydı. Wallender iş arkadaşlarını kenara çekmişti. Eğer hastanede olmasaydı Siyosten de yanlarında olacak ve katil avının artık başladığı soruşturmada kendine düşen görevleri üstlenecekti. Wallender çevresine bakınca Ekholm'ün orada olmadığını gördü. "Bu sabah Stockholm'e gitti," dedi Swedberg. "Ona en çok ihtiyacımız olduğu zaman mı?" diye sordu Wallender şaşkınlıkla. "Yarın sabah dönecek," dedi Höglund onu sakinleştirmek istercesine. "Galiba çocuklarından birine araba çarpmış. Önemli bir şey değil ama yine de..." Wallender tamam dercesine başını salladı. Tam konuşmaya hazırlanırken telefon çaldı. Hanson Wallender'i arıyordu. "Bay Baliepa Riga'dan defalarca seni aradı. Telefonunu bekliyor." "Şu anda arayamam. Eğer bir daha ararsa lütfen durumu açıklamaya çalış ona." "Eğer doğru anladıysam onu cumartesi sabahı Kastrup Havaalanı'nda karşılaman gerekiyormuş. Birlikte tatile çıkmak için. Böylesi bir zamanda nasıl tatile çıkabileceksin?" Wallender sinirlenmeye başladı. "Şimdilik bir yere gittiğim yok. Seni sonra ararım." Höglund dışında kimse Wallander'in Hanson'la yaptığı konuşmanın özel bir konuyu içerdiğini fark edememişti. Wallender genç kadının bakışını yakaladı. Höglund gülümsedi ama bir şey söylemedi. "Haydi kaldığımız yerden devam edelim," dedi. "Bana ve Siyosen'e ateş açan bir adamı arıyoruz. Biyuv yakınlarındaki bir çiftlikte üstlerine kilit vurulan dört genç kız bulduk. Dolores Maria Santana'nın da böylesi bir grubun içinde olduğunu, genel evlere satılmak üzere İsveç'e geldiğini varsayabiliriz. Kızlar buraya Lilye Gren'le bağlantısı olan kişiler tarafından getirildi. Özellikle de eğer bu gerçek adıysa Hans Logart adında biri tarafından getirildi. Bize ateş açanın da o olduğunu sanıyoruz ama hiçbir konuda emin değiliz henüz. Adamın bir fotoğrafı bile yok elimizde. Belki güvenlik çalışanları bize işe yarar bir şeyler anlatabilir. Ama onların da çok şaşırdıklarını ve korktuklarını sanıyorum. Adamın silahından başka bir şeye dikkat etmemiş de olabilirler. Şimdi bu adamı yakalamalıyız. Ama bu bizim katilimiz mi? Wetterstedt, Karlman, Fredman ve Lilje Gren'i öldüren katilin mi peşindeyiz? Bilmiyoruz, emin değilim. Bazı kuşkularım var. Ama tek bildiğim ve ümit ettiğim şey güvenlik şirketinin aracıyla kaçan adamın bir an önce yakalanması. Bu arada da bu olay sanki önemli bir soruşturmanın tek ipucuymuşçasına onun üstünde çalışmayı sürdürmeliyiz. Louis Fredman'ın başına gelenlerle de yakından ilgileniyorum. Westerup'ta neler öğrenildiğiyle de ama öncelikle görüşlerime ilişkin söyleyeceklerinizi dinlemek istiyorum. Odada derin bir sessizlik oldu, sonra Hamren konuştu. "Ben dışarıdan biri olduğum ve kimsenin ayağına basmaktan korkmama gerek olmadığından ve zaman zaman da bunu zaten yaptığımdan tüm bu olayların bana gerçek bir davranış sorunu olarak geldiğini söyleyebilirim. Polis zaman zaman tek bir şeyi düşünme eğilimi gösterirken peşine düştüğü katil 10 farklı şeyi düşünebiliyor. Wallander Hamre'nin bu sözlerle tam olarak ne demek istediğini anlamamakla birlikte sözünü kesmeden onu dinlemişti. Louis Fredman sırra kadem pastı dedi Höglund. Biri onu ziyaret etti, o da daha sonra kendisini görmeye gelen kişinin arkasından gitti. Hastane personeli geleni görmemiş. Konuk defterine yazılan isimden bir şey çıkarmak olanaksız. Çünkü yaz olduğundan ve izinler başladığından stajyerler kafalarına göre takılıp gelen her ziyaretçinin adını yazmıyorlarmış. Louis Fredman'ın odasına giren kişiyi hiç olmazsa biri görmüş olmalı dedi Wallander. Evet biri görmüş dedi Höglund. Sarah Patterson adında bir hemşire. Onunla konuşan oldu mu?
Kentten ayrıldı.
Nereye gitti?
Tren kartı var her yerde olabilir.
Lanet olsun.
Interpol aracılığıyla izini sürebiliriz dedi Ludwigson. Bu iyi olabilir.
Tamam dedi Wallander öyle yapalım. Bu defa hemen harekete geçelim. Bu akşam birinizin Per Okeson'la bağlantı kurmanızı istiyorum.
Bu Malmö'nün yetki alanı dedi Svedberg.
Kimin yetki alanı olduğu umurumda değil. Bağlantı kurulacak. Biraz da Okeson'un başı ağrısın.
Höglund Okeson'u arayacağını söyledi. Wallander Ludwigson'la Hamre'de döndü. Mobiletle ilgili söylentileri duydum. Havaalanında ilginç bir şey gören bir tanık varmış.
Evet var diye karşılık verdi Ludwigson. Zamanlama uyuyor. O akşam mobilette biri E-65'e doğru uzaklaşmış.
Bu neden ilginç?
Çünkü gece bekçisi kamyonetin geldiği sırada mobiletlinin uzaklaştığından emin gibi. Björn Fredman'ın Ford'u.
Wallander bunun çok önemli olabileceğinin farkındaydı. Havaalanının kapalı olduğu saatten söz ediyoruz diye sürdürdü konuşmasını Ludwigson. Hiçbir şeyin olmadığı saatten. Ne taksilerin ne de trafiğin olduğu saatten. Havaalanında derin bir sessizliğin hüküm sürdüğü saatten. Birden bir kamyonet geliyor ve otoparkta duruyor. Sonra da bir mobiletli yola koyuluyor. Odada derin bir sessizlik oluşmuştu. İlk kez katile yaklaşmışlardı. Karmaşık cinayet soruşturmalarında eğer büyülü anlar varsa işte bu o anlardan biriydi.
Mobiletli bir adam dedi Svedberg. Bu doğru olabilir mi?
Bir eşkali var mı diye sordu Höglund.
Gece bekçisine göre mobileti kullanan adamın başında bir kask varmış. Adamın yüzünü görememiş. Uzun yıllardan beri Sturup'ta çalışıyormuş. İlk kez gece yarısı bir mobiletli görmüş.
Adamın Malmö'ye gittiğinden nasıl emin olabiliyor?
Emin değil.
Wallander bir an için soluk almadı. Arkadaşlarının sesleri çok uzaktan geliyormuş gibiydi.
Artık katile çok ama çok yaklaştıklarının farkındaydı.
41. ayrımın sonu. Sayfa 541.